Ayrım 35. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 448. Dönüş yolu. Mini Boğaz gezisi. Boğaz vapurunu çok sevdiğinizi biliyorum. Hava güzel olunca dünyada bundan güzel manzara yok. Biliyor musunuz, yüzyıllardan kalan güzel İstanbul'u kurtaran üç şey var. Biri saray bahçeleri, mesela Üsküdar Sarayı, Beşiktaş Sarayı. Kuzguncuk o sarayların arkasındaki korularla İstanbul'un güzelliği bugüne kadar gelmiş. İstanbul'un korularla süslü güzel mesire yerleri korunmuş. İkincisi mezarlıklar. Kutsal yerler olduğundan halk tecavüz etmez. Ama bugün ediyor. Bozmaz, kimse inşaat yapmaz. Beyoğlu'nun Harbiye'ye ve Haliç'e doğru kısımları tamamen mezarlıklarla kaplıydı. Üçüncüsü vakıf toprakları. Vakıf topraklarına halk yerleşmiyor. Şimdi gecekonduları devletin niye önleyemediğini anlayamıyorum. Mesela özel polis teşkilatı yapılsa halk yerleşmeden önlenebilir. Bu suretle şahısların mülkiyet hakkı ve şehrin yapısı korunabilir. Gecekondu kuran adam göçü de teşvik ediyor. Bu işi mafyalar idare ediyor. Göz yumuyorlar. Yolsuzluk toplumun her sektörüne işlemiş. İstanbul'un dörtte bir halkı okuma yazma bilmiyor yahut mektebi bitirememiş. Gecekondu mahallelerinde halk ister istemez örgütleniyor. Cemaat ya da tarikat şeklinde. Gazetede okudum, sadece bir mahallede 400 dernek varmış. Bu yolla idarecileri, siyasileri tehdit ediyorlar. Varoşlardaki sosyal yapı tamamen orta çağ yapısı. Bir köylüleşmiş İstanbul var, bir de sözde modern İstanbul. O da sözde. Türkiye'de işler neden doğru gitmiyor? Kanunlar var fakat uygulanamıyor. Bir kanun çıktı, avukatlar kanunun püf noktalarını tespit edip bu açıkları kullanıyorlarmış. TBMM'nin Türkiye'nin mukadderatına hakim olması normal fakat kanun işlemiyor. Anlatmıştınız, eskiden bostancı başıları gelişi engelliyormuş değil mi? Evet, Osmanlı döneminde göçmenler en çok Arnavutluk yahut Doğu Anadolu'dan geliyordu. Zaman zaman padişahın emriyle toplanıp şehrin dışına sürülüyor. Bakın Boğaziçi ne güzel. Pek çok şaire, yazara ilham kaynağı olmuş. Ya, Hamit Boğaz için bu yerlerde şair olmak pek tabii der. Yahya Kemal Boğaz aşığıdır. Ama bazen pek yavandır. Bir şiirinde bir uykuyu Canan'la beraber uyuyanlar der. Demek ki Canan'la uyuyor. Gülüyor. Teşbih yapıyor diyelim. Uyuması bile güzel anlamında. Hocam, Boğaz'da yalı türü evler 18. yüzyılda ortaya çıktı değil mi? Evet, ekabir yalıları sahilde, bahçe ve koru içinde. Rum ve Ermeniler de Boğaziçi köylerini tercih etmişlerdir. Robert Koleji, şimdi Boğaziçi Üniversitesi, topraklarını bir Amerikalı'ya bir Ermeni satmıştır. Kanlıca'ya geldik. Kağınılıca. Kağınıyla ilgili bir iş yeri vardı demek. Kağınılıca, kağını yapılan yer demek. Şevkiye'yi hatırladım. Çok severdi o da Boğaz gezintisini. Duygulanıyor, gözleri doluyor. Birkaç yıl önce bir yabancı elçinin yazdığı romanla ilgili kendisiyle yapılan söyleşte İstanbul insanla hayat kurduran bir kent demişti. Boğaz da size eşinizi hayal ettirdi. Ya evet, çok doğru. 2000 yıllık tarihe götüren hatıralar şehri. Denizde kucak kucağa, mavi, kızıl ve yeşilin kaynaştığı bir hayal şehri. Şevkiye Kandilli Kız Lisesi yatılı öğrencisiydi. Edebi zevki yüksekti. Leyla ve Mecnun efsanesinin Arapça metnini yayımladı. Kays bin al-Muvallah el-Mecnun ve Divanı, hayatı hakkında bir incirleme ve Divanın tenkiti metni. Ankara, TTK 1967. Akşamın gölgeleri inip bebek korusunun eteğinde bebekte ışıklar yandığında Kandilli'den bebek uyandı derlermiş. Güneş kayboldu, bakın ne şahane bir manzara. Gerçekten vapurun arkasına geçip inanılmaz bir güneş batımı izliyoruz. İstanbul'u bu kadar seven birisinin Ankara'da yaşaması zor olmalı. Tabii öyle demişler ya, Ankara'nın en güzel tarafı, gülüyor, İstanbul'a dönüş ümidinin olması. 9. Bölüm. Sevgili Osmanlı. Hocanın başkent yaşamını görmek için Ankara'dayım. Eski Ankara'yı hayal etmeye çalışıp kalenin civarındaki hanlarda, sokaklarda dolaşıyoruz. Ankara'nın en modern alışveriş merkezi Armada'da yemek yiyoruz. Zamanın içinde gezinen, hikayelerin içindeki hikayelere ulaşmaya çabalayan, bunu hayatının enerjisine dönüştüren birisi bu modern alışveriş üstünde hiç de yabancılık çekmiyor. Onun çok sevdiği cümleyi hatırlıyorum. Ben insanım. Hiçbir şey bana yabancı değil. Yürüyen merdivenleri aynı hızla çıkıp cam asansörün hareketini aynı anda yakalıyoruz. Yemek katına ulaşıp Sultanahmet Köftecisi'ne yerleştiğimizde kendimi İstanbul'da Eyüp'te kılıç kuşanma töreninde buluyorum. Oradan at üstünde sarayına dönen sultana alkış tutan halkın arasına karışıyorum. Hocam, hep yanınızda olan gayri resmi asistanınız Bülent Arın'ın Osmanlı'da halkla ilişkiler diye yazmak istediği bir kitap var, biliyor musunuz? Bilmiyorum, öyle mi? Şaşırıyor, mutlu oluyor. Şimdi soruyorum o zaman. Osmanlı padişah ve bürokratların halkla ilişkileri konusunda ne biliyoruz? Eyvah sınav! B.A. Köfteleri yerken hemen başlıyor anlatmaya. Padişah sürekli sarayda oturduğu için doğrudan halkla teması olmaz. Hatta sadrazam hariç çoğu bürokratlarda da işi olmaz. Onlarla görüşülebilmesi için en önemli rutin törenler. Tören cuma selamlığı, genellikle Ayasofya'ya giderler. Daha sonraki dönemde de Sultanahmet'e. Ayasofya'ya giderken cuma selamlığı yapılır ki burada halk padişahı görebilir. Dilekçe vermek istiyorsa verir. H.I. O çok mühim. Osmanlılar'da padişahlar halkın idare hakkında şikayetlerinden halkın uzattığı rik'a denilen dilekçelerle haberdar oluyor. Halk şikayetini doğrudan padişaha yapıyor. Devlet idaresinin temel prensibidir bu. Mutlaka padişah halkın şikayetlerini dinlemelidir. Bu sebepten başlangıçta Topkapı Sarayı'ndaki Divan-ı Hümayun'da padişahların oturması, hazır bulunması şarttı. Sonradan bir pencere yapıldı. Sanki orada perde arkasında varmış gibi bir düzen. Halkın idareciler tarafından ezilmemesi, adalet prensibinin uygulanması en önemli devlet prensibi sayılıyordu. Başka? B.A. Halkın padişaha doğrudan ulaşabileceği bir başka fırsat av. Padişah av vesilesiyle köylere gidiyor, halkın arasına karışıyor, halk şikayetlerini dile getirebiliyor. Durup dinliyor mu padişah? H.I. Şehname gibi minyatür kitaplarında vardır. Dinler. Bir minyatürde ihtiyar bir kadın padişaha rika uzatıyor. Padişah at üstünde alıyor. B.A. Sonra seferlere gittiği zaman imparatorluğu boydan boya geçiyor. Halkla görüşebiliyor. Her gittiği yerde divan otağı kuruluyor. Bir saray gibi. Padişah olmazsa bunu Serdar-ı Ekrem sıfatıyla sadrazam yapıyor. Sonraki devirlerde tabi. Güvenlik nasıl sağlanıyor hocam? H.I. Kazalar oluyor. II. Beyazıt Manastır'a gittiği zaman bir derviş kebesinin altına kılıcı saklamış, üzerine yürümüş padişahın. B.A. Kanuni'ye suikast olmuş. Yanındaki bir adam elindeki gürzü suikastçıya indirmiş. Kanuni de ona çavuşluk vermiş. Sonra pişman oluyor. Halktan alilade bir köylü. Çavuşluk ol ademiye gerektirir ki elçiye layık ola diyor. Elçilik bile yapabilecek derecede olmalı çavuş. H.I. II. Bayezid'e saldırı olduğunda sultanın yanındaki solaklar korkup dağılmış. İskender Paşa elindeki gürzle kafasına vurup öldürmüş. Başka? B.A. Padişahın kendi teftişi için çıktığı zamanlar var. Tebdil gezme deniyor buna. Her padişahın değişik bir üslubu vardır. O kıyafetle gezer. Tanınmıyor mu hiç? H.I. Mesela Yeniçeri yahut sipahi kıyafetinde. Nasıl tanınsın? 3. Selim sipahi kıyafetini giyermiş. Teftiş ettikleri en mühim şey halkın ekmeği. Fırınları kontrol eder. Tuzu noksan mı? Çavdar katmış mı? 3. Selim bir teftişte ekmeği noksan buluyor. Fırıncıyı kapısının önünde idam ettiriyor. İsyanlar çıkar bu ekmek meselesinden. İslam dünyasında ekmek önemlidir. Bugün de hükümetimiz fırıncıların zamlarına direnir. Sebebi halkın ekmeğiyle oynanmaz. Fakirin yemeği diye düşünülüyor. H.I. Evet, başka? B.A. Tebdil gezme. Hocam, bir yerde okumuştum. Bir sultan kendini alamayıp ifşa etmiş. Birkaç kişiyi tokatlamış. B.A. Tebdil gezerken kendini ifşa etmez. O zaman televizyon filan olmadığından halk padişah kim bilmez. Tebdilde adab şudur. Padişah dilekçe verilmez. Verse bile görmezden gelecek. H.I. Pazarı fiyatları kontrol etmek için her çarşamba Vezir-i Azam yanında terazici başıyla pazara çıkar. dirhemleri ölçtürür, eksikse falakaya yatırır. Yanında falakacı mı var? H.İ. Tabii. B.A. Halkla bir başka alakası casuslar vasıtasıyla. Şüphelendiğinde casuslar yollar ve sürekli haber getirirler. Padişah her yeri gezemez. H.İ. Sarayın arşivinde çok belge vardır bununla ilgili. Mesela bir köyde bir idareci halkı soyuyor. Halk evvela kadıya şikayet ediyor. Çoğu zaman idareciler yolsuzlukları göz yumuyor. Rüşvet alıyor çünkü. O zaman köy halkı kendini aralarından bir heyet seçip masrafını aralarında karşılayıp İstanbul'a gönderirler. Heyetin Divan-ı Hümayun'a çıkma hakkı vardır. Topkapı Sarayı ikinci avluda galeriler vardır. Birçok heyet o galerinin altında bekler. Bu şikayetçileri padişaha götüren adam çavuşbaşıdır. Elinde asası vardır. Edepsizlik edenleri döver. Heyeti götürür, takdim eder, içeri girerler. Sorunlarını doğrudan vezirlere anlatırlar. Bu şikayet arz etme geleneği adalet sisteminin temel prensibidir. Tebaadan herkes doğrudan doğruya en büyük otorite sahibine, yani sultana şikayetlerini götürme hakkına sahiptir. Bugünkü modern siyaset bilimciler bu durumdan demokrasi vardı diye sonuç çıkarıyor. Başka şey bu. Neden? Çünkü padişah diyor ki eğer tebaayı küstürürseniz onu benden bilir ve benim tahtım tehlikeye düşer. Halkın hoşnutsuzluğu hanedanların düşmesine yol açabilir. Aslanlar bir karacayı parçalamış, sırtlanlar etrafta dolaşır. Padişahların durumu da öyledir. Düşman tahtı ele geçirmek ister, padişahların tahtı çok tehlikelidir. Özetle halkın şikayetleri önemlidir. Halkın hoşnutsuzluğunu bilmenin bir yolu da camilerdeki hutbedir. Nasıl yani? H.İ. İslam'da kural şudur. Sultan sıfatının iki esaslı şartı vardır. Birisi kendi adına gümüş sikke basmak, ikincisi hutbede adının geçmesi. Adının alınmaması hükmünün bittiği anlamına gelir. 17. yüzyılda padişahları dinsiz sayan bir takım bağnaz hatipler çıktı. Ateşli konuşmalar yapıyorlar, kıyamet kopacak vesaire. Halk için hutbe çok önemlidir. Zamanımızda hutbelerin diyanet işlerinde hazırlanması sebepsiz değil. O hutbeleri saraydan dinleyen olur herhalde. H.İ. Tabii casuslar vardır. Padişahlar tarikatlardan kendilerine yakın kişileri hatip seçer. Bu da bir nevi kontrol yolu. İslam'a göre iktidar sahibi için hutbenin serbest olması esastır aslında. En çok kim kötülenmiş hutbelerde? H.İ. 4. Murat. Kadızadeliler dönemi, 17. yüzyıl. O zaman Venedikliler Boğaz'a gelmiş, Bozcaada'yı almış. İstanbul'da müthiş hoşnutsuzluk var. Hanedan tehlikede. Camilerde dinsiz padişah diye sultan aleyhine hutbelerde bulunuluyor. Bunun üzerine 4. Mehmet'in annesi Kösem Sultan'ı öldürten Turhan Sultan dikta yetkileri versin diye bir vezir arıyor. Çok karışık ortalık. Araştırıyorlar. İhtiyar ama namuslu bir vezir var. Köprülü Mehmet Paşa. Köprülü peki diyor. Ama benim emrime karşı sarayda dahil hiçbir yerden karşı emir çıkmayacak. Bütün valileri, vezirleri ben tayin edeceğim. O dikta rejimi kendisine veriliyor. Onu aldıktan sonra pek çok kişiyi idamla asayişi sağlıyor. Tehlike böyle kanlı bir şekilde atlatılıyor yani. Peki sarayda padişahı en çok kimler görür? B.A. En çok Endor'undakiler, içi olanları. Padişah, üst düzey bürokratlar tarafından ancak günlük merasimlerde, bayramlaşmalarda görülebilir. Bayramlarda, bayramlaşmalar için ikinci avluda özel merasim yapılır. H.İ. Güzel. Bir padişah nasıl tahta geçer peki? Yeni padişah tahta geçince kendisinden önceki bütün tasarruflar ve kanunlar hükümsüz kalır. Bütün tayinler durur. Saraydayken ve kafe sistemi varken zaten kardeşler öldürülmüştür ama bu arada doğan şehzadeler kafese konmuştur. Ağaların destekledikleri zata ilkin biat ederler. Bu İslam'ı bir adettir. Peygamber öldükten sonra Hazreti Ebubekir'e yapılan da aynıdır. Gelip sadakat yemin eder, eteğini öper. Ama bu yeterli değildir. Biattan sonra padişah deniz yoluyla saltanat kayığına biner, Eyüp'e gider. Eyüp peygamberin bayraktarı, kutsal kişi. Orada devrin en tanınmış şeyhi, yani Tanrı ile ilişkisi olduğuna inanılan şeyh gelir. Sultanın beline kılıç kuşatır. Buna takdili seyf merasimi denir. Bu çok eski bir adettir. 13. yüzyılda ahiliye giriş merasiminde yapılan bir ritüele dayanır. Bel, neslin idamesi için çok önemli sayılır. Beline kemer bağlamak, o kimseyi o müesseseye bağlamak manasına gelir. Şeyh, padişahın beline gaza kılıcını bağlar. Yeni padişah Eyüp Sultan'a denizden gider. Karadan atıyla döner. Eyüp'ten ta Topkapı'ya sarayına doğru uzun bir yol, düşünün. Yolun iki tarafında halk toplanmıştır. Eğer yeni padişahı sevmedilerse ses çıkmaz. Demek ki daha tahta geçerken halkın padişahın seçiminde rolü oluyor. Çok yaşa padişahım, çok yaşa padişahım. Sonra saray halkı kendisini karşılar, onlar da alkış tutarlar. Ses çıkarmazsa ona göre önlem alınıyor tabii. Padişahım çok yaşa lafını filmlerde duyduk. Hei, buna alkış tutmak denir. Bugün anladığımız anlamda alkış değil. Sonra sarayda ikinci bir biat olur. Sadrazam, birundaki rical teker teker gelir. Padişah onları kendi makamlarında bıraktığını ifade eder. Sen vezirim ol, sen sadrazamım ol ve bazıları. Ancak o zaman tahta çıkmış sayılır. Bakın şeyhlerden, halktan, saray halkından, bürokrasiden biat isteniyor. Sonra derhal bütün eyaletlere cülus fermanı gönderilir. Bu ferman pazar yerinde halka okunur. BA: Benim tezimde de vardı hocam, bir elçiyle yurt dışındaki krallara da bildiriliyor. Her ülkeye bir elçi gönderiyor. Topkapı Sarayı birinci avlusu girişine görevini kötüye kullanan idarecilerin kesilmiş kelleleri asılır mıydı hocam? Palavra mı o da? HI: Teşhir ederler. Bunun için taştan bir kürsü vardır. Edirne'deki saray önünde durur. Eskiden adına Cihan Nüma dedikleri adalet köşkü bir sembol idi. Oradan saray sanki bütün ülkeyi gözetler. Her sarayın muhakkak böyle bir adalet kulesi vardır. En muhteşemi Edirne'dedir. Edirne'de Kanuni'nin yaptırdığı büyük kule hala durur. Saray yerle bir olmuş. O kulenin önünde iki tane taş kürsü vardır. Ananeye göre birisi reayadan zulüm görenlerin, fazla vergi ödeyenlerin ve bazılarının şikayetlerini sundukları kürsü, öteki de suçu sabit olmuş idare adamlarının kafasının sergilendiği kürsü. Bu adet İran devlet ananesine çok eskiye gider. Padişah doğrudan doğruya zulümleri takip etmek ve cezasını en sert şekilde derhal yerine getirmek ödeviyle görevli sayılır. Ankara evinde. Hocam, bugünden baktığınızda içinde bin bir çeşit insan tipi ve yüzyıllara yayılmış bitmez tükenmez hikayelerin olduğu bir masal gibi okuyabiliyoruz Osmanlı tarihini. Eski yaşamları yüceltip, süsleyip, kötüleyip yargılayabiliriz. Yüzyıllarca sürmüş bu medeniyeti bilenin azınlıkta olmasının verdiği rahatlıkla yazılar yazıp taraflar toplayabiliriz. Bunu yapanlar var. Sizi sıkma pahasına çok tartışma konusu olmuş bazı soruları sormak istiyorum. Fatih'in annesi Hristiyan mıydı? Evet, cariyeydi ve Hristiyandı. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun da Rum'du. Bütün Osmanlı hanedanı Nilüfer'den bir Rum hatundan geliyor. Neye hizmet etmek için bilmiyorum ama bazıları Türklüğü ileri sürmeyin, karışığız, yarı Rumuz diyor. Bu da manasız. Türk çok eski zamandan beri var. Orhon Nehri kıyısında 8. yüzyılda kendini gök, kök, Türk diyen atalardan beri kavim olarak Türklük bilinci var. 15. yüzyıl tarihçisi Aşık Pasırzade'yi okuyun, hep Türk kapıyı aldı, Türk arkalandı der. O zaten devlet. Hanedan demek olduğu için Osmanlı Devleti diyoruz. Yani hanedanın tarihini yapmak, hanedana yaranmak istiyor ama kavim olarak Türklüğünü gayet iyi biliyor. Evliya Çelebi o kadar iyi biliyor ki biz Türkler Orta Asya'dan geldik der. Sonuçta sultanlar Türk diyorsunuz. Türk tabi, onlar da Türklüğünü bilir. Müslüman Selçukluların Büyük Selçuklu İmparatorluğundan sonra Türk aleminde iki büyük devlet ortaya çıktı. Azerbaycan'da Şah İsmail'in Safevi Devleti, İsmail Türk'tü, şiirlerini Türkçe yazardı. Türkmenleri etrafında topladı. Kızılbaşlar onun adamlarıydı. İkinci büyük devlet Osmanlı Türklerinin kurduğu devlet. Doğudaki Türkmenlerle batıdaki Osmanlı Türk'ü karşı karşıya geldiler. Osmanlı Avrupalılaştı, Batı'nın teknolojisini, ateşli silahlarını aldı. Türkmenliği yendi. Anlattım size, vaktiyle Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Irak'taki Türkmenler bir devletti. Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti, sonra Osmanlı araya girdi. Türkmenleri Şii oldukları için Azerbaycan'a sürdü. Sünni oldukları için Kürtleri tuttu. O zaman devlet rekabetinde ve halk kimliğinde din kesin rol oynuyordu. Siz daha önce Gazayı açıkladınız ama yine de karşı iddiada bulunanlar çok. İstanbul'un fethinden sonra 3 gün yağma yapıldı mı? Kendimizi suçlamak son zamanlarda moda oldu. Evvelce anlattım. Sultan fıkha, İslam hukukuna karşı gelemezdi. İslam hukukuna göre İslami emir şudur. Halk ve ordu buna inanmıştır. Eğer bir kale kuşatılırsa düşmana 3 defa teslim teklifi yapılır. Bu üç başvuru reddedilirse o zaman Kahren zorla fetih meşrudur. İslam için o şehir fethedilir. Kahren fethedilen yerin ahalisi esir edilir ve malları ganimettir. Fatih bunu önleyemezdi. Üç kere müracaat etti. Hatta İsfendiyaroğullarından İsmail Bey ile haber gönderdi. İmparator benim elimde değil. Cenevizler, Venedikliler izin vermiyor dedi. Fetih yapıldı. İstanbul'un bütün halkı esir edildi. Bir kaynak diyor ki İstanbul halkı fethin ilk günü dışında çadırlardaydı. Alınıp çadırlara mı götürülmüşler? Esir çadırları mı? Mesela Eskişehirli Ali 3 kişi alıp çadırına götürüyor. Satacak. Din cevaz vermiş. O dönemde Hristiyan tarafında da aynı kurallar uygulanmakta. Cenevizlilerin Rum esirlerini Pera'da sattıklarına dair elimizde belge var. O dönemin yaşam biçimi böyle yani. Bugünle değerlendiremeyiz. Peki çok büyük bir yağma yapılmış mı? Tabii her taraf yağmalandı. Orta çağ insanını gerçek tarih günümüzün idealleriyle değerlendirilmemeli. Hatta imparator askeri müdafaanın başındaki Cenevizli Justiniani ismindeki kumandanın yaralanıp kaçtığını görünce çöküş olduğunu anladı. Hemen sarayına koştu. Kasalarındaki mücevheratı aldı ve birkaç adamıyla Haliç'te kaçması için bekleyen gemiye doğru yöneldi. Azap yokuşundan aşağı inerken gemilerden çıkan azepler yani deniz erleri aynı yoldan yukarı çıkıyordu. Saldırdılar. İmparatoru öldürüp elindeki kasaları aldılar. Ama bütün Rum ve Batı kaynakları İmparator Konstantin Cenevizli komutan Justiniani kaçtıktan sonra surların üzerine çıktı ve son nefesine kadar elinde bayrak kahramanca çarpışarak öldü der. Sizin kaynağınız hangisi? O zaman Fatih'in yanında meşhur Beylerbeyi Hamza Bey'in oğlu Mahmut Paşa'nın katibi Tursun Bey. Tursun Bey Tarihi Ebul Feth'de gerçeği anlatıyor. İmparatorlar o zaman kırmızı çizme giyerlerdi. Ölüsünü çizmelerinden teşhis ediyor. Getiriyorlar. Fatih Fetih'te saltanat rakibi Emir Süleymanoğlu Orhan'ı da yakalattı ve idam ettirdi. Orhan kim hocam? Orhan Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi'nin oğlu. İstanbul'a sığınmış sultanlık iddia ediyordu. Fatih'e karşı surlarda savaştı. Fatih'in ilk ilişkilerinden biri imparatorun ölüsünü buldurmak ve Orhan'ı buldurup idam ettirmek. Çelebi Mehmet'in soyundan gelenler saltanatın hakiki sahibidir. Fatih bu soydan gelir. Halbuki Orhan Çelebi Mehmet'in kardeşi Süleyman Çelebi'nin oğludur. Ne güzel belgesiz konuşmuyorsunuz. Her millet kendi tarihini yüceltiyor galiba. İdealize ediyorlar. 1954'te Fatih'in gerçek tarihini yazdığımda bazı meslektaşlarım beni Fatih'i küçültmekle suçladılar. Popüler olmak için muhakkak kamuoyunun ideallerini veya hurafelerini benimseyeceksiniz. Ama şimdi tarihimize ait her şeyi kötülemek moda. Haklısınız. Bilgisizliğini örtmek için kolayına kaçmak belki de bir cehalet hastalığı bu. Tarihçilikte tek kaynakla yetinmeyip birçok kaynakla doğrulamak çok önemli değil mi? Tarih metodolojisinde kontenjans diye bir istidlal metodu var. Mantıken belge size bir ipucu verdi. Bu ipucu ancak bir istikamete gidebilir. Siz mantık yoluyla sonuca varabilirsiniz. Mesela Selim ile Şah İsmail savaşta karşılaştılar. Bir İran kaynağı diyor ki Şah İsmail orada muzaffer oldu. Fakat daha fazla insan kaybı olmaması için çekildi. Öbür taraftan başka kaynaklardan Selim'in onu çaldıranda yendiğini ve Şah'ın yaralanarak kaçtığını biliyoruz. Bunun neticesinde ikinci bir vesika elinize geçiyor. İran devleti Doğu Anadolu'yu tamamen Selim'e bırakmış. Eğer Şah İsmail muzaffer olduysa niçin bıraksın bu koca ülkeyi? Gülüyor. Mantığa karşı. Doğru. Sizin Osmanlı'nın kuruluşu ve Osman Gazi üzerindeki araştırmalarınıza göre Bursa'daki Osman Gazi heykeli ne kadar gerçekçi? Cübbeli bir Osman Gazi var. Gülüyor. Osman Gazi'nin şimdi tam bir heykelini yapabilirim. 1330'larda yazılan Garipname'ye göre Alp'in kendi ve atı zırhlı olacak. Kılıç, ok kullanmakta profesyonel bir becerisi olacak ve bir yar-ı sadıkı olacak diyor. Yar-ı sadık onu savaşta gözünden kaçırmayacak. Osman Gazi'nin yar-ı sadıkı kim? Köse Mihal. Bursa'daki heykeli cübbeli ve elinde kanun kitabı var. Gülüyor. Kanun şinasmış. Kanunlar koymuş. Halbuki o da uydurma. Ulemadan bir adam gibi. Gülüyor. Bana sorarsanız Osman Gazi ata binmiş, zırhlı, başında miğferi, elinde gönderiyle tasvir ederim. Profesyonel bir asker, hayatını gaza yapmak, ganimet almakla geçiren bir alp. Sıradan bir yörük ata binemez. Kılıç kullanamaz. Bu bir meslektir. Nitekim gazi dediğimiz birçok sınır savaşçısı Bizans'ın Sırp krallığının hizmetine ücretli profesyonel asker olarak giriyor ve çoğu Hristiyanlaşıyorlar. 13. yüzyılda mı? 13. yüzyıl sonlarında Bizans kaynaklarında bu gibi Hristiyanlaşmış Türk askerleri Türkopoylu deniyor. Rodos'ta Papa'nın hizmetindeki Rodos şövalyelerinin arasında en önemli kumandan Türkopoylu idi. Çok ilginç. Osmanlılar'da resim yasağı ne kadar gerçek hocam? Minyatür sanatının geçmişini biliyoruz ama böyle yaygın bir kanı var. Bakın Türklerde tasvir sanatı çok eskidir. İslam'da da var. İslam Arabistan'dan çıkıp da İran ve Bizans medeniyetlerine varis olunca bu medeniyetlerin güçlü etkisi altına girdi. Suriye'de evvela Emevilerle, İran ve Irak'ta Abbasilerle. Bu iki büyük medeniyetten İslam, sanat, edebiyat alanlarında çok şey aldı. Biri de resim sanatıdır. Resim minyatür sanatı olarak devam ediyor. Mükemmel bir sanat. Batı'nın perspektif prensibi yok. Daha çok nakış gibi şekilleri, renkleri işliyor. Yüksek bir sanat. Prensipleri başka. Batı'nın sanatı naturalist, realist. Hayatı olduğu gibi tasvir etmek ister. Öteki sembolleştiriyor. Böylece kendi kuralları içinde minyatür büyük bir sanattır. Batı etkisi başlayınca bu sanat Hindistan ve Türkiye'de orijinalliğini kaybetti. Sarayda gerçekten hayal alemine dair figürler var mıydı? Hokkabazlar, cüceler gibi. Tabii hep vardı. Herkesin söyleyemediği şeyleri onlar söylerdi. Peki kendilerine yapılan her hakarete tahammül eden bir esnaf zümresi var mıydı? Yüzünde tokat atma 30 para, merdivenden yuvarlanma 18 para, sakal zelzelesi 60 para, dal kavuklar zümresi var mıydı böyle hocam? Dediklerinizi bilmiyorum ama dal kavuklar, nedimler, musahipler, şeyhler vardı tabii. Evliya Çelebi'yi okursanız onun 10 cildinde Osmanlı toplum hayatı yaşar. Her türlü güzellik ve rezaletleriyle. 35. ayrımın sonu. Sayfa 464.